Muhterem efendim, bugün hutbede dile getirilen bir hususu sormak istemiştik. Sezar, Roma mefkûresini kendi heva ve hevesine çiğnetmiş. Napolyon, büyük Fransa idealini hırslarının ağına hapsetmiş, öldürmüş. Hitler ise büyük Almanya gaye-i hayalini maceralı çılgınlıklarıyla yiyip bitirmişti deniliyor. Bizim dünyamızın mefkûre insanları bu tehlikelerden nasıl sıyrılabilmiştir ya da sıyrılabilir?
Evet. Hani bu hususları ifade ederken belki o meselenin gerektiği ölçüde hakkaniyete riayet ederek ifade etmemiş olabiliriz. İrticalinin esnekliği içinde veyahut da işte kalemin tuğyanı çerçevesinde o mevzuda zeyri kalem kayma olmuştur, zeyri fikir olmuştur, zeyri mülahaza olmuştur, olabilir yani bunları. Biz müzekka insanlar değiliz. Söylediğimiz sözler, ettiğimiz şeyler sorgulanmaz değil. Her şey sorgulanabilir. Ama nispetler perspektifinde meseleye bakarken her zaman belki peygamberlerden sonra mutlak planda hiç kimse hakikati olduğu gibi temsil etmiş denemez. Ancak onlar Allah'ın emriyle böyle her adım başında belki birkaç işaretle, birkaç işarla nasıl yapmaları, nasıl davranmaları gerektiğini oradan aldıkları mesajda ona göre yapmışlardır. Onlara göre, onlar nazarı itibara alınmazsa onların nazarı itibara alınmamadan Allah'a sığınırım. Nazarı itibara alınmazsa Raşid halifeler o meseleyi bir hakkın temsil etmişlerdir. Kılıkık yararcasına. Bir insanın dünyada bir kısım muvaffakiyetler elde etmesi, hatta dünyanın en zengin haline gelmesi, en başarılı iş adamı haline gelmesi bunlar mezmum şeyler değillerdir. Fakat kendini dine adamış, dine hizmet eden insanlar, mefkûre insanları, gaye-i hayal insanları, Fransızcadan geçen Frenkçe tabirle ideal insanlar esasen, bunlar kendilerini düşünmeyen insanlardır. Bunlar ihya kahramanlarıdır. Bunlar Basubaden Mevlüt kahramanlarıdır. Raşid halifelerin tavrı odur esasen yani. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz aldığı minnacık bir maaşla ömrünü geçirmiş. Ama kocaman bir devlet. Her zaman onu anlatırken onun o icraatına bir vefa borcu olarak onları söylüyorum. Kendi döneminde 11 tane, her biri bugünkü PKK'nın birkaç katı irtidat hadiseleri olmuştur. Kendi döneminde 11 tane, her biri birkaç PKK gailesinin kaç kat üstünde. Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilayetiyle o fetanet kahramanı, o dahi Mahmut Akkad dahiler silsilesi içinde Ebu Bekir, Ömer, Hazreti Osman'ın mülahaza dairesi açıktır ve Halid'i zikreder orada. Aşkın dimalar bunlar. Sezarlarla, Napolyonlarla öyle, Hitler'le filan, bilmem Marx'la falanla filanla kıyas edilmez bunlar. Öyle bir mukayeseye girme bile onlar hakkında saygısızlık olur. Bağışlayın, terbiyesizlik olur. Nispet planında, izafi planda onlar Allah'ın izni ve inayetiyle hakikaten o adanmışlığı sergilemişlerdir. Ve çok büyük işlere, başarılara imza atmışlardır. Düşünün ki yani Müslümanlar Bisset-i Seniyye'nin veya Hicret-i Seniyye'nin 50. senesi bütün Horasan'a nafis hale gelmişlerdir. Veya şeye Moğolistan'a kadar ulaşmışlardır. Ve 80. sene bir yönüyle bütün çevrelerini tehdit altına almışlardır. Çok önemli bir hadise ve bir huzur dönemi başlatmışlardır Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi hani bunlara bakınca ve onlardan sonra Osmanlılara bakınca, belli ölçüde Selçuklulara bakınca bin bir gaile içinde üst üste gelen Haçlı seferleri var. Moğol işgalleri var. Bütün bunlara rağmen o bölgede huzur ve emniyeti Allah'ın izni inayetiyle temin etmişlerdir. Şimdi onlara bakınca Sezar'ın işine ancak macera olarak bakılabilir. Roma'daki en büyük imparatorlara bile zaten orada hiçbir zaman iki asrı geçmemiştir oradaki o imparatorlar silsilesi. Ne Mısır'da o Firavunlar sülalesi böyle birkaç asrı geçmiştir ne Roma'da. Her zaman Roma tarihinden bahseden insanlar doğudan gelen asi kavimler orada yeniden kendilerine göre bir idare, bir sistem oluşturdular. O yıkıldı, öbürü geldi, o yıkıldı, öbürü geldi. Zannediyorum en sistemli böyle uzun ömürlü ve aynı zamanda insanlık için huzur, saadet, emniyet ve güven vaat eden bir devlet devleti haline olmuştur. Bunu biz anlamasak, keşfetmesek bile o devletin hasımları onu çok iyi keşfettiklerinden dolayı onu yıkmak için iki asır uğraşmışlar. Meseleyi pozitif yanıyla değerlendiremiyorsak Allah aşkına hiç olmasa negatif yanıyla değerlendirelim. Yani sizin hasımlarınızın düşman olduğu bir şey belli ki sizin dostunuzdur. Bütün hasım dünya onu düşman olarak ilan etmiş, bölmüş, parçalamış, birbirine düşürmüşler. Ve bugün Orta Doğu dediğiniz şey işte, Kuzey Afrika dediğiniz şeyi, Afrika işlerine kadar Sudan, Mısır, Sudan birbirine dahil bir şeydi. Yemen'e kadar, kuzey ile, güney ile Yemen'e kadar huzur içindeydi insanlar. Hiçbir problem yoktu. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar, lime lime ettiler, doğradılar. Evet, Sezar öyle bir Sezar'dı. İşte Napolyon da öyle bir Napolyon'du. Rusya'da bir falso yaşadı. Yani orada mağlup ettiği Ruslar sonra karda kışta kendisini kırdı geçirdiler. Bir hezimetle geriye döndü. Azledildiğini bilirsiniz. Sonra hülyalara daldı. El alem onu dahi zanneder. Çöle saldı kendisini orada. Osmanlı padişahları içinde Kavallalı orada. Bilinir de genelde Cezar Ahmet çok bilinmez yani. Demek ki Osmanlı paşaları içinde sıradan bir adamdı o. Çölde Cezar Ahmet karşısında bir mağlubiyet yaşadı ki Rus mağlubiyetine de benzemez bu. İskender'in mağlubiyeti de yani cihanın Makedon hükümdarı sonra Grekleri de İonya'yı da hakimiyeti altına almış. Onun yaşadığı hezimetler de aynı hezimetlerdir bunlar. Bu açıdan onlara böyle bir şey ifade eder. Kıymet harbiyesi olan insandırlar. Kıymet harbiyesi olan insan nazarıyla bakmak doğru değil yani. Üst üste hezimetler yaşamış. Milletlerini perişan etmişlerdir. Hiçbir zaman dağdan sıyrılamamışlardır. Hatta o Roma güçlü olduğu dönemde Spartaküs vasıtasıyla kölelerin başındaki bir adam şimdi değişik versiyonlarıyla filmlerini de çeviriyorlar. Vaka, tarihi bir vaka yani. O koskoca imparatorluğu sarsmış yani. Sarsılmışlar, kocaman Roma sarsılmış. Evet, şimdi hani biz öyle bir sağlam köke dayalı geliyoruz. Kökü mazide bir haliz. İnşallah bu hal ati olacaktır. Bu tabir Yahya Kemal'in sözüne bir göndermeydi. Ne harabiyim ne harabatiyim, ben kökü mazide ve atiyim. Tevki Fikret'in bir inelemesine karşı hep maziden bahseder malum. Gök kubbemizde şiirler de biraz bu çerçevededir. Sen efendim harabisin, harabatisin, ati değil mazisin falan diyor. O da ne harabiyim ne harabatiyim, ben kökü mazide ve atiyim. Allah o kökten koparmasın bizi. Kök sağlam. Öyle o sağlam kökten sağlam beslenme olursa Allah'ın izni inayetiyle bugüne kadar değişik fasıllarda olduğu gibi inşallah bundan sonra da bugünün nesillerinin, bundan sonraki nesillerin karşılarına çıkan o gaileleri cedlerimizin açtığı gibi aşma imkanı olabilir diyorsunuz. Sorunun sonuna gelelim deniyor. Bizim dünyamızın mefkure insanları bu tehlikelerden nasıl sıyrılabilmiştir ya da sıyrılabilirler? Evet, buraya gelelim. Şimdi hakkaniyet esasen her zaman kuvvet, idare şekli hakkın emrinde olması lazım. Adaletin emrinde olması lazım. Ne zaman ki hak, adalet kuvvetin emri altına girer, kuvvet vesayetinde yaşarlar, o zaman huzursuzluklar olur. Burada yine meseleyi dağıtma adına bir şey diyeyim. Devlet-i Aliye'nin son dönemlerinde azınlıklara karşı tavır oluştu bizde de. esasen bizim bünyemize yakışmayacak şeyler yapıldı. Yani bir tarafta ismini tavsiye etmeyeceğim. Hala o köke bağlı insanlar bugün medyada bulunduklarında cedlerinden ötürü rahatsız olurlar. Fakat işte bir yönüyle Orta Doğu dediğimiz yerde, bölgede böyle derdini anlatmak isteyen insanlar gelince siz şikayetçiniz diye çoklarını arkadan vuruyorlar, öldürüyorlar. Şimdi insanlar böyle ezilince bunlar bir noktayı istinat ararlar mı, aramazlar mı? Dayanacak bir yer ararlar mı, aramazlar mı? Aradılar, onlara kime acaba dayansak dediler. En güzeli Anglo-Saksonlar dediler. Onun için ahramların köşesinde upuzun bir zaman onlara belli imkanlar bahşettiler. Ve devlet-i aliye orada onlarla öbürleri el ele vermek suretiyle mağlubiyet yaşadı. Ve Orta Doğu'da diğer yerlerde de hemen aynı şey oldu. Balkanlarda da aynı şey oldu. Onlar da bir yönüyle pek çoğu itibariyle belki Hristiyanlıktan gelmeydi. Ama o Osmanlı'nın müsamahası, hoşgörüsü, konuma saygısı, diyaloğu sayesinde o insanlar saygı duyuyorlardı. Kendilerini sizin milletinizin tebaası sayıyor. Vesayetse şayet o vesayeti saygıyla karşılıyorlardı. Fakat bir dönemde ezme meselesi başlayınca, belki daha erken dönemde bir yerde bir İskender Bey gibi birisi çıktı. Başka yerde başkaları çıktı. Günümüzde nasıl böyle haksızlığa uğrayan insanlar insan hakları muhakemesine başvuruyor. Bu defa onlara başvurdular. Greklere başvurdular, Cermenlere başvurdular, Anglo-Saksonlara başvurdular. Ve bunlar o devletin başına gayle açılmasına sebebiyet verdi. Şimdi bu türlü gailelerden azade kalma düşünülüyorsa bence herkese karşı çok saygılı, çok şefkatli hareket etme mecburiyetindeyiz. Herkese Allah'ın kulu olması münasebetiyle muamelede bulunmalıyız. Siz kendi değerleriniz ve kriterlerinize göre birileri için artı saygı diyebilirsiniz. Bu normal. Fakat bu kalbi bir meseledir yani. Bizim bileceğimiz, kendi aramızda yapacağımız bir şey. Elbette ki ben bu mevzuda kendini adamış insanlara daha fazla saygı duyarım. Daha fazla alaka duyarım. Onların dertleriyle daha fazla ağlarım ve inlerim. Başımı yere kur onlar için, cennete girmeleri için elimden gelen her şeyi yaparım. Onun ötesinde sadece Allah diyen, ona da canım kurban. Şairi şehrimiz Necip Fazıl der ki bir yerde, elime uzanan dudakları tepeyim. Allah diyen gel senin ayağını öpeyim. Onun ötesinde benimle beraber aynı recada müttefik ikvanım, elbette ki onlara karşı içten derin bir saygı duyarım. Derin bir alaka duyarım. İnlemelerini paylaşırım. Ağlamalarını paylaşırım. Onlara bir şey olduğu zaman oturup ben onlardan daha fazla ızdırap çekerim. Ama beri tarafta Allah diyen birisi varsa onun da ayağını öperim. Bir de Muhammedur Resulullah diyorsa sallallahu aleyhi ve sellem, kalkar temenna dururum onun karşısında. Onun ötesinde bir tanesi Allah'ın sanatı. Size karşı saygılı davranıyorsa, sizi de ben kabul ediyorum diyorsa şayet, ona karşı da hakkı kadar bir muamelede bulunurum. Ona da bağrımı açarım. Bir Hazreti Mevlana enginliğine, bir Yunus Emre enginliğine, bir Ahmet Yesevi Hazretleri enginliğiyle, bir Şahin Akşibendi enginliğiyle ona da bağrımı açarım. O sözde olduğu gibi hiç kimse dünyada gönlümüze girdiği zaman ayakta kalma endişesine kapılmamalı. Herkesin oturabileceği bir koltuk, bir sandalyenin bulunduğuna inanarak gönlümüze girmeli. Ben bu gönülde ayakta kalmam mülahazasıyla yanımıza gelmeli. Gönlümüze taht kurmalı. Oradan atılmayacağını, itilmeyeceğini bilmeli. Büyüklerimiz böyle yaptılar. Sinelerini açtılar. Sulhu umumiyi temin ettiler. Huzuru temin ettiler. Bunların hepsi nispetler perspektifinde realize edilen şeylerdir. Mutlak manada ona gücümüz yetmez. O Allah'ın inayetine mazhar, rayetine, kilaatine mazhar. Büyük insanların, enbiya-i zamın yapacağı şeydir. Ama yapıldı, belli ölçüde yapıldı. Bu eğer geçmişte bunlar yapılmışsa şayet, atalarımız bizim yapmışsa belli ölçüde, demek ki yapılabiliyor. Yine her zaman tekrar eden bir mülaza ile meseleyi seslendireyim müsaadenizle. Bir şey geçmişte yapılmışsa bu gelecekte de yapılabilmesinin en önemli, en inandırıcı referansıdır. Demek ki oluyor yani. Demek ki mümkün bu. Öyle bir kardeşlik tesis ediyorsa şayet, Hazreti Mevlana öyle bir kardeşlik tesis etmişse, Söğüt'ün bağrında bir metamorfozla kelebeğe dönen kurtlar öyle bir şeyi performans sergilemişlerse, bu her zaman olacak demektir. Her zaman olabilir demektir. Allah'ın izni inayetiyle onlara bakarak, işte yani maziyle irtibatımız öyle olmalı. Geçmişle irtibatımız öyle olmalı. Onların o hülyalarıyla, o ruh dünyalarıyla, o kalp enginlikleriyle o dünyayı alıp yeniden bir kere daha yorumlamalı. Ve bundan sonrasını da inşallah nim bile olsa, yarım demek bu. Nim, bu dünyayı cennete çevirme veya bizim dünyamızı cennete çevirme, kendi ülkemizi cennete çevirme. Bu önemli. Bir şeyde, mülazayı ifadede beyan ettiğim gibi, atalarımız hani batıda böyle dahileri sıralarken, mesela ilim işte astrofizikte işte şeyden diyelim, Einstein'dan bahsederler. İşte bir yerde Edison'dan bahsederler. Bir yerde Jean'dan bahsederler. Bir yerde Bergson'dan bir yönüyle, felsefesiyle bahsederler. Bunlar böyle işte bir yerde sivrilmiş insanlar, sivrilmiş. Demek ki böyle sürekli zirveler halinde devam ve temadi eden bir şey yok yani. Dolayısıyla da göze çarpıyor, görülüyor yani. Yani bir yerde Lut Gölü'nün yanında Everest Tepesi gibi bir şey görülüyor, onlar büyük. Fakat sizin atalarınız ve soyunuz bir tevi böyle bir zirve halinde devam ettiğinde, düşüşler çok az olduğundan dolayı sanki öyle bizim dünyamızda o türlü şeyler yetişmemiş gibi zannediyoruz, vehmediyoruz. Oysa ki bizde mütemadi zirveler vardır. Temadi eden zirveler vardır. Aralarında ittisal olduğundan dolayı sukutları, düşüşleri, irtikanın karşısı nedir? İnhifat. Çukurlaşmaların olmaması meselesi demektir bu. Evet, biz onları göremiyoruz. Siz kendi sülalenizden, kendi kökünüzden geliyorsunuz. Günümüzde genetik doktorlar var, bir sürü içinizde sorun yani. Genetik yalan söylüyor mu? Genlerinizde var sizin. Hatta Hazreti Adem'in bünyesinde taşıdığı genleri taşıyorsunuz siz. Siz soyunuzdaki genler bu ise şayet, bence sizde de var demektir. O gün becerilen, başarılan işleri Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilaatiyle bugün de başarabilirsiniz. Hepimizi belli ölçüde ittiren, bağışlayan, halk ifadesiyle kaktıran esasen o inayeti ilahidir. Evet, geriye dönelim. Allah'ın inayeti, riayeti, kilaati ve milletin himmetiyle, himmetür rical, taklaul cibal demişler. Arapçadan geçme, Türk atasözüdür bu. Ricalin himmeti Ferhat gibi dağları yerinden söker Allah'ın izni inayetiyle. Yavuz Bülent Bakiler Bey'in o finalde ifade ettiği gibi, Devlet-i Ali o kadar güçlüydü, onların ayakları benim başımın tacıdır, tacımın sorgucudur. Ruhum onlara feda olsun, ayrı mesele. Fakat bugün başarılan bu şeyler ölçüsünde bir başarıya imza atma imkanı olmadı. Bu onlar bir şey yapmadılar demek değildir. Böyle zaman aralıklarında bir de fırsat aralıkları vardır. Onlar o gün kendilerine sünuh eden o fırsat aralıklarını değerlendirdiler. İmkanları. Çok büyük şeyler yaptı. O büyük şeyleri, o imkanları iyi değerlendirerek taşlandırdılar Allah'ın izni inayetiyle. Fakat bir gün geldi, bunları yapma faslı doğdu. Allah onları da size nasip etti. İmam-ı Şafii'nin bir sözüne geçeyim. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, seleften yani geçmişlerden Allah razı olsun, halefe ne kadar çok yapacak iş bırakmışlar. Hepsini onlar yapsaydı siz nasıl cennete gidecektiniz? Nasıl siz burada yadı cemil olacaktınız? Gelecek nesiller tarafından, atalarımızdan Allah ebeden razı olsun dedirtecektiniz. Allah Celle Celaluhu öyle adili mutlak ki onlara bir şey yaptırtıyor, size de bir şey yaptırtıyor. Dolayısıyla çok büyük bir iş yani. Sadece Allah'ın o şekilde sizin üzerinize tecelli eden lütufları karşısında hani Sa'di Şirazi ve her nefese du şükür vacibestir. Her nefeste iki şükür vaciptir. Almasan alacağın oksijeni ölürsün. Atmasan atacağın karbondioksiti yine ölürsün. Bir nefeste bunların hepsi oluyor. İki defa Allah bir nefeste senin hayatını bağışlıyor. Sen hayatını bağışlayan birisine, hayatını bağışlayan, idama mahkum, hayatını bağışlıyor sana. Teşekkür etmez misin? Allah senin hayatını iki defa bağışlıyor. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bu kadar eltafta bulunduğuna göre, bak lütuf yani onu görmek lazım. Dünyanın 140 ülkesinde böyle her yerde olma mülazasına bağlı, her yerde olma cehdi ve gayreti, hareketi, aktivitesi var bugün. Okul olacak yerde okul var, kültür lokalı olacak yerde kültür var, lisan kursu olacak yerde lisan kursu var. Bunların hiçbiri olmadığı yerde üniversitelerde dilimizi yani, aynı zamanda arka planında kültürümüzü ihtiva eden dilimizi, başkaları da bizim içimizde devlet aliye içinde 1200 küsür okul açtıkları zaman o kendi dillerini öğretirken Fransız, Portekiz, İngiliz, Alman aynı zamanda kendi kültürlerini de empoze etmişler. Allah şimdi bu imkanı ekonomik durumu orta ölçekte olan bir Türkiye insanına yaptırtıyor. 70 milyon Türkiye insanı 140 ülkede dünyada okul açıyor. Bazı yerlerde mesela diyelim bir şeyi düşünün. Teksas'ı düşünecek olursanız Amerika'nın bir yana. Sadece sizin arkadaşlarınız orada 40 küsür okul açmış bu bölgede. Apaçık Allah'ın inayeti. Buna hiç böyle bir şey yapmadan oturup kalksak hep elhamdülillah, şükrillah desek yine şükrünü eda edemeyiz. Evet. Demek ki Allah lütfediyor yani. Genlerde var. Ama bugün size bunu yaptırtıyor. İnşallah bunu devam ettirirsiniz. Atalarınızın bir yere kadar getirdiği şeyi, günümüzde getirilmesi gerekli olan nokta neresiyse oraya getirirsiniz. Bu örnek hareket belki dünyada kim bilir sulhu umumi de temin edebilir. Yani bugün ona her şeyden daha ziyade muhtacız. Dünyada ifritten böyle kine, nefrete, düşmanlığa, başkalarını ezmeye kilitlenmiş idari sistemler var. Kim bilir belki bir gün bunlar da çözülür, dağılır. Öyle o demokratik mülahazaların olduğu bir dönemde tiranlıklar çok devam etmez. Fakat yıkmadan evvel yapılması gerekli olan şeyin projesi ortaya konmalı. O projeye imrendirilmeli. Bu denmeli. Örnekleri gösterilmeli. Temsille meselenin çözüm üzerine gitmeli. Halle meselenin çözüm üzerine gitmeli. Zannediyorum dünyadaki o ifritten idareler de bir gün tamamıyla olmasa bile fakat sizden alacakları çok şey olacaktır. Evet. Ne hali kavmimişiz. Dünyaya gelmiş milliyet, insanlık nedir? Akif diyor. Öğretmişiz. Şimdi genlerde bu olunca Allah'ın izni inayetiyle demek ki olması gerekli olan her şey potansiyel olarak vardır. Biraz diş sıkıp böyle sabır dahi kendisinden daha ağır şeylere sabredeceğimizi bileceği ana kadar dişimizi sıkıp o meseleleri razı etme istikametinde hep dimdik durmalıyız. Dünyevi uhrevi beklentisiz dimdik durmalıyız. Allah inayet ve riayetiyle o rüyayı da gerçekleştirir. Sonra Napolyonlar, Sezarlar, Jül Sezarlar, Antoniler, İskenderler falanlar filanlar bunlar sadece bir hayalden ibaret kalır. Baş ağrıttım. Euzrem minkum.